sorumuz var. Bir tanesi sanki sana daha uygun. Ben sana yöneltmek istiyorum Mustafa. Ahmet Özhan Keskin Bey sormuş. Covid-19 sürecinde özellikle medyada ön plana çıkan bilim kurulu tarzındaki çalışma modellerinin gelecekte organizasyonların, işletmelerin organizasyon yapılarına, çalışma düzenine yansımaları açısından düşüncenizi alabilir miyim demiş.
Çok güzel bir soru. Teşekkür ederim. Şimdi bizim Türkiye'de benim gördüğüm profesyonel hayatımda en çok duyduğum şeylerden biri şudur. Birine bir şey anlatırsınız. Biz zaten biliyoruz. Biz bunu yaptık. İşte biz bunları çok gördük. Bizim Türkiye'deki temel tavırlardan biri budur. Herkes her şeyi bilir. Dünyanın tamamında uzmanlığa verilen değer azaldı. Bunu bir kere tespit edelim. Bu bize mahsus bir şey değil. Bunun altında yatan temel unsur tabii bilginin çok kolay erişilebilir hale gelmesi. İşte internetten her şeyi bulabiliyorsunuz. Okuduğunuz her şeyde inanırsanız eğer ki çoğu yalan yanlış şeyler oluyor veya eksik bilgiler oluyor. Bunlara da inanırsanız her konunun uzmanı olduğunuzu düşünebiliyorsunuz. Tabii gerçek hayat böyle değil. Doğrusu uzmanlara danışmak, uzmanların fikirlerini almak ve uzmanlığa güvenmek. Belki bu süreç içinde birazcık bu uzmanlığın kıymeti de anlaşılmıştır. Bu bilim kurulu tabii enteresan bir yapı. Ben ısrarla şunu savundum. Bu bilim kurulunda sadece salgın hastalık doktorlarının veya virologların olması doğru değildir. Mutlaka başka disiplinlerden uzmanların da yer alması gerekir. İşte bu iktisatçı da olabilir, sosyolog da olabilir, güvenlik uzmanı da olabilir. Bunun nedeni de şu. Maalesef bu salgın sürecinde verilmesi gereken kararların birçoğu aynı bizim şirketlerimizi yönetirken vermemiz gereken kararların birçoğu gibi interdisipliner kararlar, farklı uzmanlıkları gerektiren kararlar ve farklı birimleri bir arada çalıştırmayı gerektiren kararlar. Şimdi dikkat ederseniz Türkiye mesela korona sürecinde hastalıkla mücadelede başarılı oldu. Bu ne demek? Yani gelen hastaları hastaneye yatırıp tedavi etmekte başarılı olduk. Öyle değil mi? Mesela New York'ta hastaları tedavi edemediler. Bir kısmını hastaneye alamadılar. Ölüler sokaklara saçıldı. Akbabalar şehre indi filan. Türkiye'de böyle sahneler yaşanmadı. Çok başarılı oldu tedavi süreci. Genelde biz Türkiye'de bir yani nasıl yapılacağı belli olan bir işi icra etmekte başarılı oluyoruz. Burada da o özelliğimizi gösterdik. Ama ne zaman böyle mesela sokağa çıkma yasağı nasıl ilan edilir? Kimlere uygulanmalıdır, kimlere uygulanmamalıdır? İçinde Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı böyle farklı farklı birimler ve uzmanlıklar olan bir konu olursa o zaman olmuyor. O zaman öyle mi yapalım, böyle mi yapalım filan. Biliyorsunuz orada da krizler yaşandı. Aynı şeyi biz kendi şirketlerimizde de görebiliriz. Büyük bir ihtimalle birkaç birimi koordine etmeniz gereken konular olduğunda çok zorluk yaşıyorsunuz. Çünkü bizim eğitim sistemimiz, kültürümüz buna müsait değil. Ama bu bilim kuruluna dönecek olursak bence en başarılı olanlar farklı disiplinlerde uzmanlıkları beraber çalıştırmayı beceren yöneticiler olacak ilerleyen dönemlerde. Çünkü konular, kararların altyapısı gittikçe daha kompleks hale geliyor. Buna alışmamız lazım.
Çok çok doğru bir tespit. Çok teşekkürler. Murat Bey size bir soru var. Bora Bey'den. Bora Bey Adana tamam. Sanayi Odamızın genel sekreteri sağ olsun projemizin de en büyük destekçilerinden. Bora Bey şunu soruyor. Global tedarik zinciri nasıl etkilenecek? Kriz ertesi özellikle gelişmiş ülkelerin maske ve solunum cihazı gibi öncelikli ürünleri temininde yaşanan sıkıntılar global tedarik zincirlerini sorgular hale getirecek mi? Korumacılık veya yakın coğrafyadan in-house tedarik söylemleri gündemde. Murat Bey'in bu konuda yorumu nedir diyor.
Bora Bey'e buradan sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Tabii ki tedarik zincirinde bir değişim olma ihtimali var. Ancak son dönemlerde bakıldığında aslında tedarik zinciri içerisinde özellikle elektrik ve elektronik ekipmanın hemen hemen markalar Avrupalı veya Amerikalı dahi olsa üretim yerleri Asya, Asya Pasifik ülkeleri yani Çin, Vietnam, Kore gibi yerler ön plana çıkıyor. Şimdi burada bu süreç gündeme gelecektir. Ancak şunu bizim tabii iyi de görüyor olmamız lazım. Bu markaların hangi ülkelerde yatırım yapıp hangi ülkelerde fabrikalarını bundan sonra yapacakları da önemli. Çünkü bu tedarikte bir aksama söz konusu oldu. Ve dolayısıyla burada özellikle Almanya'nın doğusundan Çin'in batısına kadar makine parkı en kuvvetli ve en genç olan Türkiye'nin bu yönde yabancı sermayeyi içeriye almak gibi bir avantajı veya bir imkanı olabilir. Bu arada Türkiye'de 63 farklı ülkeden 74 bini aşkın çeşitli yatırımlar söz konusu ve Asya Pasifik'in tamamından 1200 tanesi Çinli olmak üzere toplam 3000 tane firmanın Türkiye'de yatırımı vardır. Ama küçük ölçekli ama büyük ölçekli. Bizim burada tabii önemli bir görevimiz de var. İçeriye gelmiş olan bu yatırımcıları da aslında burada gönüllerini iyi ve ferah tutmamız lazım ki bundan sonraki yatırımları da alabilelim. Dolayısıyla tedarikte Türkiye'nin böyle bir vites değiştirirken veyahut da yön değiştirirken bir şekilde yatırımcıyı içeri almak gibi aynı zamanda Türkiye'deki üretimin de bir şekilde hem kendine yeter seviyeye gelmesi hem de yakın coğrafya olan Avrupa ile Orta Doğu'ya destek vermesi açısından yatırımları geliştirmesi mümkün. Ama ben burada bir şey daha söylemek istiyorum. Türkiye artık 1996'da Avrupa Birliği ile yapmış olduğu anlaşmanın bir yerde gelişmesiyle özellikle Avrupa bölgesine yapmış olduğu ihracatla çok iyi ve kuvvetli bir fason üretim bölgesi oldu. Ama son dönemde Türk markalarımız da filizlenmeye başladı. Artık Türk markalarının kendi markalarıyla, bakın fason değil, kendi markalarıyla özellikle Asya Pasifik bölgesinde ve Amerika kıtasında kendi markalarıyla gidip ürünlerini satması gerekiyor. Çünkü oralara fason gitmek çok zor. Ve dünya ticaretine baktığınız zaman dünya ticaretinin %80'lik bantı Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Avrupa ve bizim üzerimizden geçerek Çin, Japonya, Kore bandında bitiyor. Şimdi bizim yakın iki coğrafyada kuvvetimiz çok önemli var. Yani neresi? Avrupa ve Orta Doğu. Ama bizim muhakkak Asya Pasifik'e açılmamız lazım ve Amerika'ya da bir şekilde gitmemiz lazım. Asya Pasifik'e son yıl yani 2019'da verdiğimiz dış ticaret açığı 35 milyar dolar. Yani biz zaten o açığı kapatabilirsek 17 ülke ve 2 bölgeye yapıyoruz biz bu açığı. Zaten o bölgenin açığını kapatabilirsek Türkiye'nin önemli ölçüde dış ticaret açığını da çözmüş oluyoruz. Buna da bu gözle bakmamız lazım diye söyleyerek sözlerimi tamamlayayım.
Çok teşekkürler. Aslında tam yeri gelmişken size bir soru daha var. Onu bir soracağım. Sonra Mustafa Kemal bir söz vermek istiyorum. Özgün ürünlerimizle artık piyasadayız, olmalıyız, ayrılmalıyız dediniz. Arzum'un kaç tane patentli ürünü var diye Zafer Karakuzulu sormuş. Arzum'un kaç tane patentli ürünü var? Bir de COVID-19 ile ilgili özel bir ürün çalışmanız var mı? Hava temizleyici, koruyucu gibi.
Şöyle söyleyeyim. Yani Türkiye'deki patent sayımızın artmasıyla birlikte şu daha kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bizim son 2 yıl içerisinde 28'den fazla ürünümüze uluslararası ve Türkiye dahil olmak üzere çeşitli yarışmalardan, patent organizasyonlarından ödül geldi. Dolayısıyla burada aslında bir ayrıştırmayı yapmaya çalışıyoruz. Böyle bir ürün grubu serimiz de var, sadece Arzum'da diye. Yani Türkiye'nin vakfı kebir ekmeğinin orta dilimini kesmeden, yani ikiye bölmeden kızartabilen, Türk kahvesini ilk defa fincana aktarabilen, bir annenin en çok ihtiyacı olan parçalayıcı da sarımsak kokusuyla muzu sütü kokusunu birbirine karıştırmayan ürünlerin çözümlerini yapabildik. Daha da gidiyor bu liste. Dolayısıyla tüketici ihtiyaçlarını iyi okuyup bu ihtiyaçlara çözüm bulduğunuz zaman tüketici inanın bunlara sahipleniyor. Son dönemde 2 yılda aldığımız bu ödüllerde bize hakikaten bu hem gururu verdi hem de bizi çok motive etti.
Tebrik ederiz. Covid-19 ile ilgili özel bir çalışmanız var mı?
Sürecin bitiminden sonra özellikle sahanın ihtiyacına göre bir veya birkaç ürün düşüneceğiz. Ama şu anda alelacele bir ürüne girmiş değiliz. Bunu doğru firmalar yapmalı. Ha, bu bir yere oturduktan sonra ona göre bir ihtiyacı çözebilen bir ürün geliştirmeyiz olabilir. Ama bu bugün sağlıkçıların işi aslında.
Peki, çok teşekkürler. Bu arada Mehmet Erel Bey mentorlarımızdan Çukurova önerilerinizi çok isabetli bulmuş ve yenileşim ovası Çukurova diyelim mi diye bir öneride bulunmuş.
Valla Çukurova'yı ön plana çıkartın, Çukurova'yı markalaştırın diyorum.
Evet, ben bu arada süremiz aslında bitiyor ama ben bir Mustafa Kemal Bey'e de söz vereceğim. Buyurun Mustafa Kemal Bey.
Evet, önce Murat Kolbaşı Bey'in bu Turfan'la ilgili olan dipnotuna küçük bir ekleme yapayım. Bu tabii yıllar önce, ben bir hemen hemen 20-30 yıl önce biraz o coğrafyaya karşı bir yakınlığımda olduğu için bunu biliyordum. Onun da devamında aslında Anadolu'da ve o bölgelerde zaman zaman 7 yıl periyotlarla 14 yıl periyotlarla kuraklıklar olmuş. Mesela belki siz de duymamış olabilirsiniz. 1898 yıllarında Ankara'da bir su kuraklığı oluyor. Bey Pazarı'nda o Angora tiftik keçilerinden önemli bir sayıda hayvan telef oluyor. Düşünebiliyor musunuz? İnsanlar keçilerine, koyunlarına su bulamayacak kadar bir susuzluktan bahsediyoruz. Yani siz ister misiniz gözünüzün önünde hayvanlarınızın öldüğünü? Demek ki o kadar su yok. Yani bunu şunun için söyledim. O dönemde Turfan bölgesinde hemen hemen 7-8 metre derinliklerinde bir insanın geçeceği kanallar açılmış ki en az buharlaşmayla en fazla ürün sulansın diye. Oradan hareketle Çukurova yaklaşımıza katılıyorum ve inanılmaz yerinde bir tespit. Kesinlikle Türkiye'nin ürünleri, özellikle tarım ürünleri farklı bölgelerden daha önde olmalı. Ama bunun için de ambalaj sanayi, ambalaj inovasyonuna çok önem vermemiz lazım. Bakın, ambalaj o kadar önemli ki bunun içinde organik ambalajdan tutun da her türlüsüne kadar işte yol boyunca gittiği dönemde içindeki ürünü olgunlaştıran ve bunun benzeri gibi. Bir ziraat mühendisi arkadaşım vardı, çok detaya girmeyeceğim. Bana dedi ki bir öğrencimiz doktora programında özellikle ürünlerin toplandıktan sonraki olgunlaşmasını çalıştı. Soğuk hava depolarında inanılmaz bir şey. Yani siz henüz olgunlaşmamış elmayı, armudu alıp soğuk hava deposunda iki ay sonra o ürün kendi içindeki o yapıyla o kadar bir kimyasal dönüşümle tamamlıyor ki bu bile apayrı bir konu. Yani bizim bu ürünlerin toplama zamanlarından ambalajlamaya kadar olan kısımları da yapabilirsek kesinlikle Murat Bey'in söylediğine de katılıyor. Efendim şimdi COVID sonrası ne olacak? Bir iki cümleyle ben de iki dakikada hemen bitirmiş olayım ve bakanlık yaklaşımlarımızla özellikle model fabrika ve yenilik merkezi de sınırlı olarak. Biliyorsunuz bir Çin treni Anadolu'dan geçti ve gitti Avrupa'ya. Bunun bence biraz Türkiye'deki yakın tedarik kısımları Avrupa muhtemelen bu tedarikleri Türkiye'den temin edebiliyor muyuz diye bir arayışa geçecek. O bakımdan sözün kısası yenilikçi, esnek üretimi, kıvrak, çevik üretimi öne çıkaran işletmelere dönüşürsek biz eğer Avrupa pekala bizden çalışabilir. Çünkü ben şunu görüyorum. Artık talepler lotlar ve küçük lotlar şeklinde ama daha hızlı teslimatlar şeklinde yapılacak. Yüksek hacimli ürünler tabii ki üretilecek ama bu bir süre daha alacak. Türkiye'nin bu nedenle büyük bir şansı var. Bunun için de bizim işletmelerimizin rekabetinin artırılması, yenilik konusundaki esnek ve hızlı örgütlenme ve konum alma durumlarının geliştirebilmesi için bu yenilik merkezlerini ve uygulamalı olarak da yetkinlik merkezlerini çoğaltarak devam ettirmemiz gerekiyor. Çünkü meşhur bir Japon firmasının söylediği gibi her gün bir saniye, her gün bir adım, her gün bir yen kazanmak üzere güne başlamamız lazım. Ben de bu webinar için çok teşekkür ediyorum. Ben de çok bilgilenmiş oldum arkadaşlarımızdan. Umarım bunun devamında da yine çok uzun olmayan ama içeriği dolu olan buna benzer webinarlar yaparız. Hepinize, Ussal Bey'e, Sayın Murat Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Zaman zaman haberleşerek bu dinamizmin devamında, çünkü bu çok önemli, motivasyon her şeydir. Emin olun her şeydir. Murat Bey'in dediği gibi kar zarar bir kardeştir. Önemli olan sağlam yere basabilmek. Değerli olsa artık fütüristleri de ülkemiz dışında aramayalım. Buyurun, her biriniz birer fütüristsiniz. Ussal Bey, Murat Bey'in gelecek tahminleri hiçbir şekilde yurt dışındaki o ülkelerden çok daha geride değil. Çünkü artık belli bir donanıma ulaştı. Önemli olan birlikte çalışabilirlikteki eksikliğimiz var. Bunu itiraf etmeliyiz. Bunu gidermeliyiz. Bakın, iki, bazı dost sanayicilerde söz ettiğim bir şey vardı. Ya dedim, işe gitmekle lütfen işi yönetmek arasındaki farkı görelim. İşe gitmek ayrı, işi yönetmek ayrı. İşi yönetirseniz işi şansa bırakmazsınız. Adı üzerinde yönetiyorsunuz demektir diye bitirmiş olayım. Hepinize selam ve saygılarımı.
Çok teşekkürler Mustafa Kemal Bey. Şeyi de söyleyeyim, bizim yaptığımız analizlerde de tarım çok önde. Gıda teknolojileri, ambalaj teknolojileri bunlar önde ama Çukurova bölgesinin kimyasallar, metal makina, ondan sonra deri gibi alanlar gerçekten çok güçlü firmaları olduğunu gördük. Markalaşsın güçlü olduğu yerlerde bu yönlerini de geliştirir umarım. Çok teşekkür ederek o zaman sonlandırıyorum. Buyurun Murat Bey.
Son bir söz almak istiyorum.
Tabii ki buyurun.
Mustafa Kemal Bey'e, Ustal Bey'e sana da teşekkür ediyorum. Bütün organizasyonda emeği geçenlere. Şöyle de bir teklif yapmak istiyorum. Çünkü Mustafa Kemal Bey'in de konuşmaları gayet ufuk açıcı. Ben diyorum ki bugün neredeyiz? Pricewaterhouse çeksin fotoğrafı ve Çukurova'daki arkadaşlar. Bir sene sonraya bir webinar daha koyalım. Aynı bu şekilde. Bakalım oradan buraya nereye geldik? Arkadaşlar ölçümleme çok önemli. Mustafa Kemal Bey'in affına sığınarak söylüyorum. Zaman zaman özel devlet biz birlikteyiz. Bu ölçümleme, bu webinarı yaptık, fikirleri attık. Bunlar nereye gitti? Ne takip edildi? Nereye geldi? Ben bunu hakikaten hep beraber takip edelim istiyorum. Mustafa Kemal Bey'den de destek istiyorum. Çünkü benim bu Çukurova'yı markalaştırın fikrim gerçekten birkaçla dile getiriyorum. Ama ben bunu bir şey söyleyeyim. Bir Çukurovalı olarak da görmek istiyorum. Yani bir zaman sonra ne oluyor biliyor musunuz? Bunu söylemekten sıkılıyorsun. Niye? Zaten kimsenin bir şey yaptığı yok oluyor. Biraz o moddayım. Onu da söyleyeyim samimiyetimle. Arkadaşlar o zaman bunu hayata geçirelim. Mustafa Kemal Bey, affınıza sığınıyorum ama sizin güzel yorumunuzla bunu da buraya ilave etmek istedim.
Evet, inşallah notumuzu aldık. Bir sene tamam. Sonra tabii IMF gibi iki türlü aşı çıkarsa çıkmazsa diye iki eşim.
Yok yok, bunun başına hiç ilgisi yok. Bu konuyu hiç bağlamayın Hansa derim. Bu bizim
tamam, peki bizim her güzel durumda tamam.
Yani, her durumda tabii
aşı. İnşallah. İnşallah yapabiliriz.
Tamam.
Oldu. Çok teşekkür ederek o zaman sonlandırıyoruz. Seneyi de not aldık diye UNDP ekibi şey yapmış. Davet edeceğiz mutlaka konuşmacılarımız diye. Herkese iyi günler. Tüm katılımcılara, paydaşlara, UNDP'ye, bakanlığımıza, PwC ekibine herkese sevgiler. Hoşçakalın. Tamam. Sağlıklı günler.